Ayrım 31, sayfa 261. Yeni Tarım Düzeni, Ali Ekber Yıldırım. Nazmi Ilıcalı başlattığı projeleri büyük ölçüde gerçekleştirdi. Hükümet üretime dayalı bu ve benzeri projeleri destlemek yerine Erzurum, Kars, Ardahan gibi hayvancılık merkezlerine bile ithal besilik hayvan dağıttı. Ağustos 2010'dan 2021 yılına kadar toplamda 10 milyar dolar canlı hayvan ve et ithalatı yapıldı. Hayvancılığa verdiği zarar parayla ifade edilmeyecek kadar büyük olan ithalatla şirketlere, bazı ülkelere, memleketin kaynakları aktarıldı. Üreticilerin bir bölümü sektörden çekilmek zorunda kaldı. Hayvancılık konusunda geçmişten bugüne önemli projeler uygulandı. Nazmi Ilıcalı'ya göre Türkiye'de hayvancılıkta en önemli projelerden birisi Türkiye Şeker Fabrikaları'nın uyguladığı sözleşmeli besicilik projesidir. 1960'ların sonunda başlayan bu proje 1980'lerde sonlandırıldı. Devam etseydi biz bugün dünyanın en önemli hayvancılık ülkesi olurduk. İthalat yerine ihracatta bir numara olurduk. Hayvanın beslenmesinden hastalıklara kadar birçok konuyu çiftçimiz bu projeyle öğrendi. Şeker fabrikaları işin başında yetiştirici dana alırken çiftçiye destek oluyor, hayvana yedireceği yemi sağlıyordu. Erzurum'un hayvancılıkta öne çıkmasının en önemli nedeni geniş mera alanlarıdır. Bugünkü gibi hayvanlar ahıra kapatılıp fabrika yemiyle beslenmiyordu. Elbette fabrika yemi de verilirdi, onu da Türk Şeker sağlıyordu. Benim de bir dönem yönetim kurulunda bulunduğum Erzincan'daki şeker şirketinin yem fabrikası yetiştiricilere uygun fiyatla yem temin ediyordu. Sonbaharın kışın yaklaşmasıyla meradan yayladan indirilen hayvanlar ahırda bir süre daha beslenir ve et balık kurumunda kestirilirdi. O zamanlar Erzurum'dan, Kars'tan, Van'dan Orta Doğu'ya et ihraç ediliyordu. Bugün yüzlerce yem fabrikası var. Rasyonlarında ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu yemler hayvanlara veriliyor. Ham maddesinin çoğu da ithal ediliyor. Çiftçi yeme para yetiştiremiyor. Eskiden yem vardı. Şimdi süper yemler var. Buzağı yemi, besi yemi, süt yemi. Bunların hepsi fiyatı arttırmanın yolu. Erzurum'da artık hayvancılık eskisi gibi yapılmıyor. Hayvancılık bitti. Eskiden köyde her hanede 20-30 tane hayvan vardı. Halk hayvancılığı para kazanmak için değil, geçimini sağlamak için yapardı. Hayvancılığın yükünü de evin kadınları çekerdi. İneği sağar, sütü mandıraya verir, aldığı parayla evin ihtiyaçlarını karşılardı. İş takasa dönüştü. Sütü ver, karşılığında evin ihtiyacı olan gıdaları al. Adam para kazanamayınca hayvancılık bitti. Erzurum'da hayvancılığın yapısı da değişti. Katma değeri düşük bir hayvancılık yapılıyor. Neden? Çünkü eskiden yaylaya, meraya çıkarılan hayvan bir süre ahırda da beslendikten sonra burada kesilir, et olarak ya büyük şehirlere gönderilirdi veya ihraç edilirdi. Şimdi meradan inen hayvan İzmir, Kayseri, İç Anadolu ve diğer bölgelerdeki besiciler tarafından alınıyor, oralarda bir süre beslendikten sonra kesilip satılıyor. Katma değer bu bölgede kalmıyor, diğer bölgelere gidiyor. Bu nedenle hayvancılık karlı iş olmaktan çıktı. Meralar eskisi gibi dolu değil, boş. Sadece hayvancılıkta değil, sebze konusunda da düzen bozuldu. Eskiden başka illerden buraya sebze meyve gelmezdi. Herkes kendi sebzesini, meyvesini üretirdi. Erzurum'un ihtiyacını Erzurumlu çiftçi üretirdi. Buraya uygun, iklime dayanıklı yerli tohumlarımızla bu üretim yapılıyordu. Tohumlar kısırlaştırıldı, buradaki yerel tohumlar yerine kısır tohumlardan elde edilen ürünler gelmeye başladı. Devlet de buna destek olunca biz yerli tohumlarımızı kaybettik. Devlet de bizim yerli tohumlara destek vermiyor, sertifikalı hibrit tohuma destek veriyor. İnadına üretimi savunmak. İnatla üretimi savunan Nazmi Ilıcalı, kalkınmanın yerel kaynaklarla, yerel tohumlarla, yerel çiftçilerle, organik tarımla sağlanacağına inandı ve bu yönde çalıştı. Son görüşmemizde organik tarım işine nasıl başladığını bir kez daha sordum. İnsana saygının, doğaya saygıyla başladığını anladığımda organik tarım işine girdik dedi. Daha önce defalarca anlattığı organik tarım macerasını şu sözlerle dile getirdi. Erzurum'da patates önemli bir üründü. 1989 yılında patates öyle bir satıldı ki elde bir tane bile kalmadı. Ertesi yıl 1990'da her taraf patates oldu. Nasıl olsa iyi fiyata satılıyor diye herkes patates ekti. Öyle olunca bu kez patatesler elde kaldı. Satamıyoruz. Satabilmek için herkesi arıyorum. Bizim Erzurumlu olan Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Mahir Gürbüz aradım. Durumu anlattım. Bir ay sonra aradı. İtalya'dan bir grup gelecek, patatesleri belki onlara satabiliriz dedi. Ben bir çuval patatesi aldım, Ankara'ya gittim. İtalyanlar yemek yediğimiz otelin mutfağında patatesimizi pişirdiler ve denediler. Çok beğendiler. O patatesin sertifikası hangi firmadan diye sordular. O zamana kadar organik nedir, sertifika nedir, nasıl alınır hiçbir şey bilmiyorum. Ama merak ettim ve dedim ki patates organik, yani sertifikası olsaydı kaça alırdınız? Bir fiyat söylediler. O zamanki piyasa fiyatının 2-3 katı. Fiyat beni cezbetti. Organik işini araştırmaya başladım. Öğrendim ki bu organik tarım işini en iyi bilen iki hoca var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Profesör Doktor Uygun Aksoy ve Profesör Doktor Ahmet Altındişli. İzmir'e gittim, Uygun hocayı buldum. Onunla görüştük. Hem kendisi hem eşi Bekir Aksoy bize çok yardımcı oldu. İzmir'de organik üretim yapanlara bizi götürdüler. Onlarla görüştük. Uygun hoca, proje yapamam ama yardımcı olurum dedi. Organik tarımla ilgili Uygun Aksoy hocanın ders gibi notları vardı. Onları aldım. Yaklaşık 2000 kitapçık olarak bastırdım, dağıttım. İşe 633 çiftçi ile başladık, sonra 3000'den fazla çiftçiye ulaştık. Finansman işini çözmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile 2003'te bir proje yaptık. Çiftçinin organik sertifika için ödeyeceği parayı UNDP'den hibe olarak aldık. Erzurum 2000 rakım yükseklikte ve çok soğuk. Halk ısınmak için kömüre para yetiştiremiyor. Kimyasal gübre alıp kullanamamış, bu da bir avantaj. Topraklarımız kirlenmemiş. Organik tarım için çok uygun. Nazmi Ilıcalı bölge üreticisinin zor yaşam koşulları altında ürettiklerinin çoğunun aslında organik olarak üretildiğini, fakirlik yüzünden kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadığını görür. Fakirliği fırsata dönüştürecek, üretime akıl katacak bir girişime ihtiyaç vardı. Zaten organik olarak üretilen ürünleri sertifikalandırmak ve bilinçli üretim yapmak için altyapıyı hazırlamak gerekiyordu. Bu işin öncülüğünü Nazmi Ilıcalı üstlendi. Mevcut potansiyeli değerlendirmek için üreticileri bir çatı altında örgütlemek üzere Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'ni kurdu. Birlik kurulduktan sonra üretilecek ürünleri pazarlayacak ve adını Erzurum'un iki ovasından biri olan Daphan Ovası'ndan alan Daphan Organik Tarım Ürünleri Üretim Değerlendirme AŞ kuruldu. Üretecekleri ürünlere organik ürün sertifikası verecek Tarım Bakanlığı tarafından yetkili kılınan bir kuruluş aramaya başladılar. Sertifikasyon ve denetim kuruluşlarının neredeyse tamamının o dönem İzmir'de faaliyet gösterdiğini öğrenirler. Öncelikle bu kuruluşların Erzurum'da şube açmaları için çaba gösterirler. Ancak kimse şube açmaya yanaşmaz. EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu projeyle ilgilenir ve elemanlarını Erzurum'a gönderir. EKOTAR'ın denetiminde ilk olarak organik buğday üretilir. Üretilen buğday İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne satılınca ve gelecek yıllar için anlaşma imzalanınca üreticinin hem geliri hem de organik tarıma ilgisi artar. Buğdayın kilosunun 25 kuruştan satıldığı 2005-2006'da, o zaman liradan 6 sıfır atılmadığı için 250 bin liraydı, organik buğdayı 55 kuruştan satmayı başarmıştı. Nazmi Ilıcalı'nın başkanlığındaki Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği'nin ikinci büyük projesi sözleşmeli organik et ve süt üretim projesi oldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Erzurum Tarım İl Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Müdürlüğü, Veteriner Araştırma Enstitüsü'nün teknik desteğiyle yaşama geçirilen proje kapsamında organik sütten yörenin çok iyi bilinen civil peyniri üretildi. Amaç Erzurum'un hayvancılıktaki potansiyelini organik üretimle katma değere dönüştürmek ve bölge çiftçilerinin gelirlerini arttırarak üretimi sürdürülebilir kılmaktı. Sadece et ve süt ürünleri değil, Erzurum'u organik ürün üretim merkezi konumuna getirecek bir dizi çalışma yapıldı. Buğday, yulaf, çavdar, arpa ve tahıldan 6 çeşit organik un üretildi. Daphan markasıyla tüketiciyle buluşturuldu. Ayrıca nohut, ispir fasulyesi ve bölgenin bir başka ürünü olan mercimek de organik olarak üretilen ürünler arasındaydı. Bölgede elma, vişne, dut, kayısı, kızılcık, pekmez, kekik, nane, ısırgan otu, bal, pirinç, mısır, domates ve biber kurusu gibi her ürün aynı zamanda organik olarak üretilerek sertifikalandırılıyor ve piyasaya sunuluyordu. Nazmi Ilıcalı'nın önderliğinde başlayan bu çalışmalar sonucunda Erzurum'da yaklaşık 200 bin dekar alanda sözleşmeli organik üretim yapılan noktaya gelindi. Yerel tohumların izinde. Uzun yıllar çiftçilerle iç içe olan Nazmi Ilıcalı, bölgenin yerel tohumlarının, yerel değerlerin ortaya çıkarılması için de büyük çaba gösterdi. Yerel tohumları sandıktan çıkartmak için tohum getirene çeyrek altın verdi. Yerel tohumların önemini şu sözlerle anlatıyordu. Anadolu insanı gıda ihtiyacını yıllarca atalarından kalan tohumları üreterek sağlamıştır. Atalarından miras kalan tohumlar o bölgenin özelliklerini taşımakta, iklim şartlarına uymaktadır. O bölgedeki hastalıklara, böcek ve haşerelere karşı dayanıklıdır. Uzun yıllar geleneksel üretimle yerli tohumların üretimi sürmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülke şartlarına uygun tohumu üretmek için tohum ıslah istasyonlarını kurmuş, Türkiye'deki yaş, meyve, sebze ve diğer ürünlerin tohumları ile ilgili envanteri çıkarttırmıştır. 1960'lı yılların sonunda dönemin Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, Türkiye genelinde yaş meyve ve sebze yetiştirilen illeri belirten bir envanter çıkarttırmış, hangi ilde hangi geleneksel yerli yaş meyve ve sebze tohumlarından gıda üretildiği belirlenmiştir. Erzurum İspir kuru fasulyesi, Adana yuvarlak patlıcanı, Ankara ayaş domatesi, Diyarbakır karpuzu, Manisa kırkağaç kavunu, İzmir Urla börülcesi, Antalya çandır piyaz fasulyesi ilk akla gelenlerdir. Sonra gelen ithal tohumlar bu yerli tohumları bitirdi. Yerli tohumu ancak kendi bölgesinde üretilir. Çanakkale domatesini Erzurum'da ekemezsiniz ama şimdi aynı tohumu her yerde ekiyorlar, her şey tek tip oldu, tadı, lezzeti kaçtı. Erzurum'da şalgam, lahana, patates çok önemli ürünlerdi, şimdi doğru dürüst kalmadı. Hepsi kayboldu. Bunlar aynı zamanda bizim kültürümüzdü. Türkiye'de birçok yerde peş peşe 2-3 ürün ekilir. Bizde buğdaydan sonra şalgam ekilirdi. Yerli yaş sebze ve meyve tohumlarının hiçbir üründe bulunmayan kendine özgü lezzeti, tadı ve kokusu vardır. Tek dezavantaj verimin düşük olmasıdır. Tekrar bir envanter çıkarabilir miyiz diye çalışmalar yaptık. Envanter çıkarmak için yerli tohumları 3 gruba ayırıyoruz. Nesli bitmiş, yok olmuş yerli tohumlar. Risk altındaki yerli tohumlar, üretimi devam eden yerli tohumlar. Yerli tohumlardan elde edilen ürünlerin görünümü, tadı, kokusu, lezzeti doğaldır. Yerli tohumlar bir ulusun kültürel, ekonomik zenginlik kaynağıdır. Yerli tohumların korunması, geliştirilerek üretilmesi şarttır. Erzurum ve yöresinde krik buğdayı var. Soğuğa, hastalıklara dayanıklı. Yerli krik buğdayı yıllarca Erzurum ve Doğu Anadolu halkını, köylüsünü besledi. Un oldu, tandırlarda ekmek oldu. Tandırda yapılan ekmek için ideal olan krik buğday unudur. Ekmeklerin pişirilmesi sırasında tandıra yapışır, tandırdan akmaz. Ekmeğimizi kendimiz yaparken buğday tohumu değişti. Bizim krik buğdayımız kayboldu. Eskiden her bölgede öne çıkan buğday çeşitleri vardı. Erzurum'un krik buğdayı, Kars'ın kavlıcası. Kastamonu'nun siyezi, Sivas'ın zerun buğdayı vardı. Son yıllarda bu tohumlara bir dönüş var ama çok yetersiz. Ata tohumları daha fazla öne çıkarılmalıdır. Devletin de desteklemesi gerekir. Erzurum'da önder bir çiftçinin başardığını ülkenin birçok bölgesinde gerçekleştirmek mümkün. Bunun için tarıma gönül veren idealist insanlara ve gerçekten ne üreteceğini bilen bilinçli ve örgütlü çiftçilere ihtiyaç var. Ayrıca devletin kıt kaynaklarının heba edilmeden bu tür projelere aktarılması, desteklenmesi gerekiyor. 31. ayrımın sonu. Sayfa 266.